Ayrım 22.
Müller sessizce eşyalarını topladı. Bayer'in daha en az 6 saat yerinden kımıldayamaması lazımdı. Sahtekarın sırrını açıkladığını şeflerine bildirerek onları uyarmaktan korkabilirdi. Ama böyle olacağına da bel bağlanamazdı ki. Bir 5 dakikada Bayer'in bağlarını ve tıkacını sağlamlaştırmakla geçirdi. Sonra şişman adamın dikkati çekmek üzere koltuğu gürültü ile devirmesini önlemek için koltuğu bir yanına devirdi. Telefonun kordonunu zaten koparmıştı. Odayı son bir kez gözden geçirdikten sonra dışarı çıkarak kapıyı kilitledi. Merdiven başına geldiği zaman durdu. Otelin gece bekçisi onların iki kişi olarak yukarı çıktıklarını görmüş olabilirdi. Bunlardan yalnız biri iner, hesabı öder ve çıkıp giderse kuşkulanmaz mıydı adam? Müller geri çekildi ve otelin arka tarafına yürüdü. Koridorun sonunda yangın merdivenine açılan bir pencere vardı. Müller pencere kenarına tutunarak yangın merdivenine geçti. Birkaç saniye sonra da yapının altındaki garaj avlusuna indi. Avludaki bir kapı otelin ardında dar bir sokağa çıkıyordu. 2 dakika sonra Bayer'in evi civarına bırakmış olduğu Jaguar'a doğru hızlı hızlı yürüyordu. Hem içkinin hem de geceki olayların etkisiyle kendisini çok bitkin hissediyordu. Çok uykusu vardı. Ama tehlike çanları çalmadan Windsor'a ulaşması gerekiyordu. Jaguar'a girdiği zaman hemen hemen saat 4'tü. Bir yarım saatte Heilbronn ve Mannheim'e gitmek için kuzeye uzanan ekspres yola ulaşmak için geçti. Sarhoşluğu geçmiş olan Bayer, Müller odadan çıkar çıkmaz kurtulmak için çırpınmaya başladı. Dişlerini kullanabilmek için başını mümkün olduğu kadar eğmeye çalıştı. Ağzında tıkaç ve eşarp varken kollarını bileklerinden koltuğun kol dayama yerlerine bağlayan kravatların düğümlerini açmak çok güç olduğu gibi şişmanlığı başını daha fazla eğmesini önlüyor, ağzındaki tıkaç da dişlerini hareket ettirmesine engel oluyordu. Her birkaç dakikada bir duruyor ve burnundan derin derin soluyordu. Ayaklarını kuvvetle çekerek ayak bileklerindeki bağları koparmaya çalıştı ama başarı sağlayamadı. Sonunda kırık ve şiş küçük parmağının acısına rağmen el bileklerini kurtarmaya karar verdi. Bu da bir fayda sağlayamayınca yerdeki gece lambası gözüne ilişti. Ampul hala üstündeydi. Kırık bir ampulün cam kırıntıları bir kravatı kesmeye yeterdi. Yan yatmış koltuğu yerde sürmek ve ampulü kırmak tam bir saatini aldı. Kolay gibi görünür ama kırık bir ampul camıyla bilek bağlarını kesmek az iş değildir. Kumaşın bir kemiğini ayırmak saatler ister. Bayer'in ter içindeki bilekleri kravatların kumaşını ıslatıyor ve şiş bileklerini daha sıkı kavramasına yol açıyordu. Sol bileğindeki bağın camın sürtünmesiyle aşındığı yerde ilk kopmalar meydana geldiği zaman saat 7 olmuş ve şehrin damlarında günün ilk ışıkları belirmeye başlamıştı. Sol kol tamamıyla kurtulduğu zaman ise saat neredeyse 8'e geliyordu. O sırada Müller'in Jaguar'ı Osnabrück'e son 100 mili aşmak üzere köy meydanından şehrin doğusuna doğru yol alıyordu. Yağmur da yağmaya başlamıştı. Kaygan ekspres yol boyunca perdeler halinde sulu sepken bir yağıştı bu. Cam silicilerin uyutucu etkisiyle Müller'in gözleri kapanır gibi oluyordu. Genç adam ekspres yoldan fırlayıp iki yandaki çamurlu tarlalara yuvarlanmaktansa daha ağır yol almayı yeğleyerek arabanın hızını saatte 80 mile düşürdü. Son eli serbest kalan Bayer birkaç dakika içinde ağzındaki tıkaç ve öbür bağlardan da kurtuldu. Sonra dakikalarca uzun uzun soludu. Ter, korku, kusmuk ve viski karışımı olan odanın kokusu dayanılır gibi değildi. Bayer'in ilk aklına gelen kapı oldu ama kapı kilitliydi. Bağların sıkılığından uyuşmuş olan ayaklarının üstünde hantalca hareket ederek kapıdan sonra telefonu denedi. Sonra pencereye yöneldi. Koparır gibi perdeleri çekti ve pencere kanatlarını içeri doğru açtı. Yolun öbür yanındaki pusu yerinde soğuktan uyuşmuş bir halde olan Mackensen, Müller'in odasındaki perdelerin açıldığını fark edince Remington'u hemen nişan alma durumuna getirmiş, perdelerin karışıklığı ardındaki adamın pencere kanatlarını içeri doğru açmasını bekledikten sonra yüzünün ortasına ateş etmişti. Mermi Bayer'in gırtlağına saplandı. Adam daha yere düşmeden ölmüştü. Tüfeğin patlaması bir an için bir otomobilin egzoz gürültüsüyle karıştırılabilirdi. Ama sadece bir dakika için. Sabahın o saatinde bile Hatta bir dakika dolmadan birilerinin bu gürültünün nedenini arayacaklarını biliyordu Mackensen. Bu bakımdan fırladı. Beton merdivenleri koşarak indi. İki harç karıştırma makinesiyle bir çakıl yığınına çarpmaktan güç kurtularak yapının arka avlusundan geçip dışarı çıktı. Ateş etmesinden sonra bir dakika içinde arabasının yanına ulaşmış, tüfeği bagaja koymuş ve yola düzülmüştü. Ama daha kontak anahtarını çevirirken her şeyin yerli yerince yapılmadığını biliyordu. Yanlış bir harekette bulunduğunun kuşkusu içindeydi. Kurt adamın öldürülmesini istediği adam uzun boylu ve zayıftı. Pencerede gördüğü karaltı ise şöyle böyle hatırladığına göre kısa boylu ve şişman biriydi. Bu adamın gece onların peşine düştüğü zaman gördüğü Bayer olması gerekti. Bu da pek önemli bir şey değildi. Bayer'in düşüp öldüğünü gören Müller de bütün gücünü bacaklarına vererek çareyi kaçmakta bulmuş olmalıydı. Gideceği yerde elbette Jaguar'ı park etmiş olduğu yerdi. Mackensen Jaguar'ı son kez gördüğü yere yöneldi. Ancak bir Opel ile bir Benz kanının arkasında park edilmiş olarak gördüğü Jaguar'ın yerini boş bulduğu zaman kötü kötü düşünmeye başladı. Eğer Mackensen çabuk paniğe kapılan bir kimse olsaydı zaten Odessa'nın baş cellatlığına getirilmezdi. Daha önce de birçok kötü durumlarla karşılaşmıştı. Newman o sırada yüzlerce mil uzakta olabileceği sonucuna varıncaya kadar dakikalarca arabasının direksiyonu başında oturup düşündü. Eğer Müller bayağı sağken oradan ayrılmışsa bu ya ondan hiçbir şey öğrenememiş ya da bir şeyler öğrenmiş olduğu anlamına gelirdi. Bir şey öğrenememişse önemsizdi. Onu daha sonra ele geçirirdi. Acelesi yoktu. Bir şey öğrenmişse buna ancak Müller'in ne gibi bir bilgi peşinde olduğunu ve ona Bayer'in nasıl bir bilgi verebileceğini bilen tek kişi olarak kurt adam açıklayabilirdi. Bu bakımdan kurt adamın hırsından korkmasına rağmen ona telefon etmeye karar verdi. Genel bir telefon kulübesi buluncaya kadar 20 dakika geçti. Şehirler arası konuşmalar için daima yanında bol sayıda bir marklık maden paralar bulundururdu. Nürnberg'de telefonu açıp da haberi öğrenen kurt adam müthiş bir hırsa kapılarak hattın öbür ucundaki adama ağız dolusu küfür yağdırdı. Sükunet bulması için epey zaman geçti. Onu bulman gerek sersem hem de çabuk, kim bilir nereye gitti. Mackensen Bayer'in ölmeden önce ona ne gibi bir bilgi vermiş olabileceğini öğrenmek istediğini söyledi. Hattın öbür ucundaki kurt adam bir süre düşündü sonra elbette dedi. Sahtekarı, sahtekarın adını öğrendi. Ne sahtekarı şef diye sordu Mackensen. Kurt adam kendini topladı. Ben adamı bulur uyarırım dedi. Müller ona gitti. Mackensen'e bir adres yazdırarak ekledi. Artık uçar mısın nasıl gidersin bilmiyorum öyle git Osnabrück'e. Müller'ı ya bu adreste ya da şehirde bir yerde bulacaksın. Eğer bu adreste değilse şehirde Jaguar'ını ara. Bulduktan sonra da ayrılma başından. Müller'ın dönüp dolaşıp geleceği tek yer bu Jaguar'dır. Telefonu kapatıp yeniden açtı ve istihbaratı istedi. Sorduğu numarayı öğrendikten sonra da Osnabrück'te bir numarayı çevirdi. Mackensen elinde telefon kala kalmıştı Stuttgart'ta. Omuzlarını silkerek arabasına döndü. Önünde kendisini bekleyen uzun yorucu bir otomobil yolculuğu vardı. O sırada Osnabrück'e 20 mil mesafede olan Müller kadar yorgundu. İkisi de 24 saatten beri uyumamışlardı. Üstelik Mackensen bir önceki gün yediği öğle yemeğinden sonra ağzına bir lokma koymamıştı. Gece nöbetinin iliklerine kadar işlediği soğuğu içinde dumanı tüten sıcak bir kahveyle bir Steinhager sayıklayarak Mercedes'ine bindi ve Westphalia yolu üzerinden kuzeye yöneldi. 14. Bölüm. Klaus Wintzer'de vaktiyle onun SS'de olabileceğini belirten hiçbir nitelik yoktu. Önce SS'e girmek için gerekli 1.80 boyun çok altındaydı. İkincisi uzağa göremezdi. 40 yaşında olmasına rağmen şişman ve soluk renkliydi. Saçları kabarık ve sarı, davranışları son derece çekingendi. SS üniformasını giymiş herhangi bir kimseyle kıyaslanamayacak kadar garip bir yaşantısı olmuştu Wintzer'in. 1924'te doğmuştu. Wiesbaden'de domuz kasaplığı yapan babası Johann Wintzer, 1920'lerin başından beri Adolf Hitler'in ve Nazi Partisi'nin sadık bir taraftarı, enine boyuna gürültücü bir adamdı. Klaus onun komünistler ve sosyalistlerle yapılan sokak kavgalarından eve dönüşlerini çok iyi hatırlardı. Klaus annesine benzerdi ve babasının tiksintiyle baktığı ufak tefek, zayıf, sessiz ve miyop bir çocuk olarak büyüdü. Şiddetten, spordan ve Hitler gençliğinden nefret ediyordu. Başarılı olduğu tek konu, küçük yaşından beri büyük bir sevgiyle bağlandığı yazı sanatı ve yazı süslemeleriydi. Ondan tiksinen babası bütün bu işleri de kızlara göre bulurdu. Nazilerin iktidara gelmesiyle domuz kasabının da yüzü güldü. Partiye yaptığı geçmiş hizmetlerine karşılık mahalli SS kuruluşlarının et müteahhitliği ona verildi. SS gençlik örgütlerinin çalımlı yürüyüşlerini hayranlıkla seyreder, bir gün oğlunu da Schutzstaffel'in kara ve gümüş simgelerini takmış olarak görmeyi umar dururdu. Klaus ise bu konuya hiç ilgi duymaz, zamanında güzel yazı çalışmalarına, renkli mürekkeplerle denemeler yaptığı yazı süslemelerine verirdi. Savaş patlak verdi ve 1942 ilk yazında Klaus askere alınış yaşı olan 18'ine girdi. Domuz butu gibi yumruklu, kavgacı, Yahudi düşmanı babasının tam tersine Klaus ufak tefek, solgun ve ürkekti. Yapılan sağlık kontrolünde yazıcılık için bile yeterli görülmeyerek askerlik şubesinden eve gönderildi. Bu durum baba için büyük bir darbe oldu. Johann Winzer treni atladığı gibi oğlunun rahim herhangi bir iştahını alınması için kendisine faydalı olur umuduyla şimdi SS'de iyi bir görevi bulunan eski sokak dövüşleri arkadaşlarından birini görmeye gitti. Pek fazla olmamakla birlikte adam elinden geleni yaptı ve genç Klaus'un başarı sağladığı bir konu olup olmadığını sordu. Baba utanarak oğlunun yazı süslemekte çok başarılı olduğunu söyledi. Adam ne mümkünse yapacağına söz vererek elinde bir örnek bulunması için Klaus'un SS binbaşısı Franz Suren adına süslü bir yazı hazırlamasını söyledi. Genç Klaus istenileni yaptı ve bir hafta sonra Berlin'de yapılan bir törende bu yazı arkadaşları tarafından Suren'e sunuldu. O sıralarda Sachsenhausen toplama kampı komutanı olan Suren daha dile düşmüş bir yer olan Ravensbrück komutanlığına atanmıştı. Suren 1945'te Fransızlar tarafından öldürüldü. Berlin'deki RSHA karargahlarında yapılan bu atanma töreninde nefis bir şekilde hazırlanmış olan yazıyı başta SS temini Alfred Najox olmak üzere herkes çok beğendi. Najox, Ağustos 1939'da Almanya-Polonya sınırındaki Glawitz istasyonuna sahte saldırıyı düzenleyen ve Polonya'nın Almanya'ya saldırdığının bir delili olarak Polonya istilasının nedenini hazırlayan adamdı. Najox bu yazıyı kimin hazırladığını sordu. Öğrenince de genç Klaus Winzer'in Berlin'e getirilmesini istedi. Klaus Winzer ne olduğunu anlayamadan ve resmi bir eğitime tabi tutulmadan sadece sadakat yemini ve gizlilik yemini ettirilerek SS'e alındı. Çok gizli bir Reich projesinde çalıştırılacağı söylendi. Keyfinden deliye dönen Wiesbaden kasabı artık göklere uçuyordu. Sözü edilen proje, o sıralarda RSHA Amt 6F şubesinin yönetimi altında olarak Berlin'in Baerbock Caddesi'ndeki bir atölyede hazırlanıyordu. Aslında çok basit bir işti bu. SS yüz binlerce sahte 5 İngiliz liralık ve 100 dolarlık kağıt para basmaya çalışıyordu. Sahte paraların kağıtları Berlin dışındaki Spechthausen'de Reich para kağıdı fabrikasında yapılıyordu. Baerbock Caddesi'ndeki atölyenin görevi İngiliz ve Amerikan kağıt paraları için kağıdın hamuru içinde görülen damga nişanı hazırlamaktı. Klaus'u buraya kağıt ve mürekkepler konusundaki bilgisi yüzünden istemişlerdi. Amaç İngiltere ve Amerika'ya sahte kağıt para sürerek her iki memleketin ekonomisini yıkmaktı. 1943'ün başlarında 5 İngiliz liralıkların damga nişanı hazırlanınca baskı kalıplarının yapılması işlemi SS'in yönetimi altında Yahudi ve Yahudi olmayan yazı uzmanları ile grafik sanatçılarının çalıştıkları Sachsenhausen toplama kampındaki 19. bloğa taşındı. SS tutsaklarına güvenmediği için Winzer'in görevi belirli bir yanlışlığı önlemek üzere kalite kontrolü yapmaktı. Tutuklular meslekleri konusunda bildikleri her şeyi 2 yıl içinde Klaus Winzer'e öğrettiler. Bu durum Winzer'in çok üstün bir sahtekar olması için yetti. 19. bloktaki proje 1944'ün sonlarına doğru SS subayları için Almanya'nın çöküşünden sonra kullanılmak üzere sahte kimlik kartları düzenlemekte de işe yaradı. 1945 ilk yazının başlarında o sırada Almanya'yı sarmış olan korkunç haraplığa kıyasla mutlu bir ömür sürmekte olan özel küçük dünyanın da sonu geldi. SS yüzbaşısı Bernhard Kruger adında birisinin emrinde olan örgütün Sachsenhausen'den ayrılarak Avusturya dağlarına çekilmesi ve yaptıkları faydalı işi orada sürdürmesi emredildi. Motorlu araçlarla güneye indiler ve kalpazanlık yuvasını yukarı Avusturya'daki boşaltılmış Reizip bira fabrikasında yeniden kurdular. Savaş sona ermeden birkaç gün önce kırık kalpli Klaus Winzer bir gölün kenarında gözyaşları içinde milyonlarca İngiliz lirası ve milyonlarca dolarlık canım kalp paranın göle atılmasını seyrediyordu. Wiesbaden'a evine döndü. Kendisi SS'teyken bir gün yemeksiz kalmamış olduğu için sivil Alman halkının 1945 yazında açlıktan ölecek durumda olduğunu görünce çok şaşırdı. Wiesbaden şimdi Amerikan işgali altındaydı ve Amerikalılar bol yiyecek bulurken Almanlar ekmek kabuğu kemiriyorlardı. Bu sıralarda tam bir Nazi düşmanı kesilmiş olan babasının ayakları yere değmişti. Bir zamanlar jambondan geçilmeyen dükkanının sıra sıra parlak çengellerinden şimdi sadece bir kangal sucuk sarkıyordu. Klaus'un annesi ona bütün yiyeceklerin Amerikalılar tarafından verilen karnelerle alındığını söyledi. Klaus karnelere baktı. Bunlar çok adi kağıtlara ve orada basılmıştı. Bir avuç karne alarak birkaç gün odasına kapandı. Dışarı çıktığı zaman şaşkına dönen annesine kendilerine bir yığın 6 ay yetecek kadar Amerikan karnesi verdi. Ama bunlar sahte diye soludu annesi. Klaus annesine sabırla o zamana kadar gerçekten inandığı bir şeyi açıkladı. Bu karneler sahte değildi. Sadece başka bir makinede basılmıştı. Babası da Klaus'un tarafını tuttu. Yani oğlumuzun hazırladığı karneler Amerikalıların karnelerinden kötü mü demek istiyorsun budala karı dedi. Bu neden tartışılamazdı. Hele o gece dört türlü yemeğin başına oturdukları zaman daha da tartışılmaz duruma geldi. Klaus Winzer bir ay sonra Wiesbaden'ın kendinden emin gösterişli kara borsa kralı Otto Klops ile buluştu ve beraber çalışmaya başladılar. Winzer sayısız miktarda yiyecek karnesi, benzin kuponu, bölgesel sınır pasoları, şoför ehliyetleri, Amerikan askeri pasoları, PX kartları hazırlıyor. Klops da bunları yiyecek, benzin, kamyon lastiği, naylon çorap, sabun, kozmetik, giyim eşyası almak için kullanıyor. Ganimetin bir kısmını rahat bir hayat yaşamak için kendilerine alıkoyuyorlar. Geri kalanını da kara borsa fiyatıyla satıyorlardı. 30 ay içinde 1948 yazına doğru Klaus Winzer varlıklı bir adam olmuştu. Bankada 5 milyon marklık bir hesabı vardı. Dehşete düşen annesinin basit felsefesini şöyle açıklıyordu. Bir belgenin gerçek ya da sahteliğine değil, geçerli olup olmadığına bakılır. Eğer paso bir kontrolü geçmek için gerekliyse ve kontrolün geçilmesini sağlıyorsa iyi bir belgedir. Ekim 1948'de Klaus Winzer'e ikinci kötü oyunu oynadılar. Yetkililer Reichmark yerine yeni Deutschmark getirmek suretiyle parada bir reform yaptılar. Ama birebir vermek yerine Reichmark'ı tamamıyla iptal ederek herkese 1000 yeni mark verdiler. Klaus mahvoldu. Bir kez daha serveti 5 para etmeyen bir yığın kağıttan ibaret kaldı. Açık pazara mal gelmeye başlaması üzerine kara borsacılara ihtiyacı kalmayan halk Klops'a sırt çevirdi. Winzer de ortalardan kaybolmak zorunda kaldı. Kendi hazırlamış olduğu bölgesel sınır pasolarından birini alarak Hanover'deki İngiliz işgal bölgesi karargahına başvurdu ve İngiliz askeri hükümetinin pasaport dairesinde bir iş istedi. Wiesbaden'daki Amerikan yetkililerinden alınmış ve Amerikan Hava Kuvvetlerinden bir albayın imzasını taşıyan tavsiye mektubu çok güzeldi. Başka türlü de olamazdı çünkü Klaus kendisi yazmıştı. İş konusunda onunla konuşan İngiliz binbaşı çayını bitirince "Umarım ki halkın taşıyacağı vesikaların doğru dürüst hazırlanmış olmasındaki önemi kavruyorsunuzdur" dedi. Winzer büyük bir iştenlikle aynı düşüncede olduğunu söyledi. İki ay sonra da bahtine gülmeye başladı. bir birahinede oturmuş birasını yudumluyordu ki bir adam onunla konuşmaya başladı. Adı Herbert Mulders'di. Savaş cinayetlerinden ötürü İngilizler tarafından arandığını ve Almanya'dan çıkmak istediğini itiraf etti. Ama Almanlara pasaportu yalnız İngilizler veriyordu. Mulders'in de onlardan pasaport istemeye hiç cesareti yoktu. Winsor bir şeyler yapmanın mümkün olduğunu ama pahalıya patlayacağını mırıldandı. Mulders hemen cebinden gerçek bir elmas gerdanlık çıkardı. Zamanında bir toplama kampında olduğunu ve bir Yahudi tutuklunun serbest bırakılması karşılığında bu gerdanlığı verdiğini söyledi. Mulders gerdanlığı almış, Yahudinin de ilk partide gaz odasına gönderilmesini sağlamıştı. Ama yasak olmasına rağmen ganimeti de kendisine alıkoymuştu. Winsor bir hafta sonra her şeyi tamam olarak pasaportu hazırlamıştı. Sahte bir pasaport da değildi bu. Gerek kalmamıştı sahtesini yapmaya çünkü. Pasaport dairesindeki sistem basitti. Başvuranlar bütün belgeleriyle birinci kısma geliyorlar ve bir istek fişi dolduruyorlardı. Bu iş bittikten sonra incelenmek üzere belgelerini bırakarak gidiyorlardı. İkinci kısım muhtemel bir sahtekarlığa karşı doğum vesikalarını, kimlik kartlarını, şoför ehliyetlerini inceliyor, aranan savaş canileri listesini kontrol ediyor, her şey tamamsa kısım şefinin onayı alındıktan sonra belgeler üçüncü kısma gönderiliyordu. İkinci kısmın onayını gören üçüncü kısım pasaportların saklandığı kasadan boş bir pasaport alıyor, dolduruyor, İsteği yapanın fotoğrafını yapıştırıyor ve bir hafta sonra yeniden kendilerine başvuran kimseye veriyordu. Winsor üçüncü kısma atanmasını yaptırdı. Ondan sonra yeni bir adla Mulders için bir istek fişi doldurdu. İkinci kısım şefinin ağzından bir onaylanmıştır yazısı yazdı ve kısım şefinin imzasını attı. İkinci kısma gidip 19 istek fişiyle onay kağıdını topladı. Mulders'in istek fişiyle onay kağıdını da bunların arasına katarak kağıt tomarını binbaşı John Stone'a götürdü. İstek fişlerini sayan John Stone kasadan 20 tane boş pasaport çıkararak Winsor'a verdi. Winsor bunları doldurdu, resmi damgayla damgaladı ve 19 tanesini bekleyen 19 mutlu kişiye verdi. 20. pasaportu da cebine attı. Dosya dolabına 20 pasaportun karşılığı olarak 20 başvurma istek fişi girdi. Winsor o akşam Mulders'e yeni pasaportunu verdi ve elmas gerdanlığı aldı. Yeni dönemini bulmuştu. Mayıs 1949'da Batı Almanya kuruldu ve pasaport dairesi başkenti Hannover olan Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti'ne devredildi. Ama Winsor işini sürdürdü. Artık yeni müşterileri yoktu, ihtiyaç da duymuyordu. Her hafta bir fotoğrafçıdan herhangi bir kimseye ait bir vesikalık fotoğraf satın alıyor, dikkatle bir istek fişi dolduruyor, fotoğrafı fişe iliştiriyor, ikinci kısmın şimdi bir Alman olan şefinin taklit ettiği imzasıyla bir onaylanmıştır yazısı yazıyor, bir tonel istek fişi ve onay kağıdıyla üçüncü kısım şefini görmeye gidiyor, istek fişi sayısı kadar boş pasaport alıyordu. Bu pasaportlardan bir tanesi dışında geri kalanları sahiplerine veriliyordu. O bir tane de Winsor'un cebine gidiyordu.